Kapanışa doğrudan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Kapanışa doğru da her zaman olduğu gibi fiyatlamalara bakarak başlayacağız. Borsa İstanbul'da yılın son gününde 11.282 puandayız. %0.55'lik yukarı yönlü bir hareket var. 61 puan kadar yukarıya gelmiş durumdayız. Dolar TL'ye baktığımızda 42.96 seviyeleri, Euro TL'de 50.54 ve Euro Dolar çaprazında 1.17.41 seviyeleri ekranlara yansıyor. Emtia piyasalarına geldiğimizde yıl içinde belki de en çok konuştuğumuz altın şu an itibariyle %0.12'lik yükseliş hareketi gerçekleştiriyor. 4.344 puandayız. Gram altına yansıması 5.986 TL olarak karşımıza çıkıyor ki burada da 0.07'lik az da olsa bir kayıp var. Bitcoin cephesinde 90.000'in altındaki seyir devam ediyor. 88.886 dolardan geçerken işlemler. Petrol cephesinde her iki tip petrol içinde yön yukarı. Brent petrol 61 dolar 87 sent. Amerikan tipi ham petrolde 58 dolar 38 sent seviyelerinden geçiyor. İşlemler fiyatlamaların ardından araştırma masasına giderek devam edelim. Evet Seyircan, hoş geldin yayına. Neler aktaracaksın? Yılın bu son gününde gündeminizde ne var?
Yılın son günlerine emtia piyasası damgasını vurdu zaten. Özellikle gümüş piyasasında gerçekleşen Londra LME piyasasının kapalı olmasına rağmen hem CME vadeli işlemler borsasında hafta içerisinde iki defa marjin artışını yaşadığımız, bugün Asya piyasasında yine marjin artışını yaşadığımız süreçten geçerken gümüş 2025 yılında son dönemde en çok konuştuğumuz emtia oldu. Ama yılın genelinde de hem gümrük tarifesi endişesiyle beraber, bununla beraber takip ettiğimiz sonraki süreçte küresel piyasalar rally yaşarken geri çekilmeyen bir altını görmüştük. Ve nihai durumda tarım emtiaları, enerji emtiaları ve değerli metaller olarak baktığımızda değerli metallerin görece iyi performansını takip ettiğimiz, enerji cephesinde ise Trump yönetimiyle beraber başlayan belli bir band aralığında kalan aslında petrol piyasasını takip ettik diyebiliriz. Altının getirisi sene başlangıcından bu yana baktığımız zaman da %62 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Ekranda da MTI indeksine dair terminal ekranındaki çalışma sayfamızı görüyoruz. Amerika ABD tipi ham petrolün sene başlangıcından bu yana %18'lik bir negatif performansının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun karşısına bakırın performansı %43'ün üzerine çıkmış durumda. Demir cevheri %4'lük yükselişle beraber son dönemde aslında bu yükselişi yaşadı. Çin ekonomisinden bir miktar daha bağımsız ilerlemeye başladı. Çin ekonomisinde de sanayi üretim marjlarındaki toparlanmanın etkisi kayda değer bir etki yarattı diyebiliriz. Ve altının getirisi %65'lik getiriyle beraber ons altın %65'lik getiri sağladı. Gümüş cephesinde %148'lik getiri var ama %165'lere kadar ulaşmıştı. Son bir hafta içerisindeki düşüş %20 bandında oldu. Tarım emtiası cephesinde takip ettiğimiz zaman baktığımızda daha çok düşüşlerin olduğu göze çarpıyor. Özellikle de burada aslında kahvede %10'luk bir aslında kahve endeksi üzerinde artışın gerçekleştiğini takip ediyoruz ama daha büyük etki aslında bir miktar kakao cephesinde yaşandı 2025 yılı içerisinde diyebiliriz. 2025 yılında %52 değer kaybetti kakao fiyatı. Geçtiğimiz seneyi hatırlayacak olursak bu dönemde nasıl gümüş kendisinden söz ettirdiyse geçtiğimiz senede aslında arz şoku olacak beklentisiyle beraber kakao piyasasında bir miktar rally görmüştük. 2024 yılında %161 yükseldi. Buradaki ana tema Avrupa Birliği'nin ormansızlaştırma kanunuydu. Yani aslında kakao, kahve ihraç ettikleri ülkelerde bu üretim, bu ihracat nasıl gerçekleşti? Herhangi bir aslında yeşil sürdürülebilir önlemler alındı mı? Bu gibi önlemleri takip etmiştik ve bunların ertelenmesi kakao fiyatında bir miktar rahatlama sağladı. Ama yine de 2026 yılında çok büyük arz olmayacak beklentisi var. Şu anda 4.366 dolar seviyesinde ama 3 ay vadede 5.000 dolar seviyesi de telaffuz edilir oldu. Gelelim bakalım petrole. Petrol 2018 yılından bu yana en kötü yıllık performansını yaşıyor. %19'luk değer kaybıyla beraber karşımıza çıktı. Pandemi döneminde %20'lik bir aslında negatif performans var. 2018 yılındaki negatif performans ise %25'lik performansıyla daha negatif olmuş durumda. Yani pandemiyi küresel kriz dönemlerini hariç tutacak olursak bu yıl özelinde en büyük etki petrolde arz fazlalığı fazlasının olacağını yönelik beklentiyle geldi. Trump yönetimi OPEC'le beraber daha yakın ilişkiler içerisine girdi. Bu da bir miktar aslında petrol piyasasının mevcut durumdaki 60 dolar ile 70 dolar seviyesi arasında bir bant aralığında gerçekleşmesine sebep oldu yıl genelinde ve yılı kapatırken de takip ettiğimiz üzere aslında baktığımızda altının gümüş karşısındaki negatif performansının olduğunu söylemek mümkün. Ons gümüş, ons altın karşısında en iyi yılı geçirdi 2025 yılı içerisinde. Aradaki fark %84,2 seviyesine kadar ulaşmış oldu diyebiliriz. Ve bununla beraber altın gümüş rasyosuna da baktığımızda 10 yıllık ortalamalarda %80 bandında olan bu rasyonun altına indiğini takip ettik. Gümüşte spekülatif pozisyonların artması bir miktar aslında likidite endişesi de karşımıza çıkardı. Tatil dönemine denk gelen bu dönem içerisinde spekülatif pozisyonların karşılığı olmadığı için de bir miktar aslında hem LME'de ve Asya piyasasında likidite sıkıntılarının yaşandığını, marjin artışlarını takip ettiğimiz süreç içerisine girdik. Yani piyasa aslında bize tam olarak şu mesajı verdi diyebiliriz. İster MTA olsun, ister hisse senedi piyasası olsun, son dönemde spekülatif hareketler arttığı noktada bunu destekleyecek bir parasal gevşeme dönemi yoksa eğer piyasa en sonunda bu sert artışlardan sonra sert bir biçimde düşüşe yöneldi. Ama 2025 yılı 2008 finansal kriz döneminden bu yana merkez bankalarının en çok parasal gevşeme faiz indirimi gerçekleştirdiği yıl olmuştu. 2026 yılında da faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik beklenti var. Bakalım bu parasal gevşeme dönemi hangi enstrümana, MTA piyasasına mı, hisse senedi piyasasına mı daha çok rallik atacak, takip edeceğiz diyebiliriz.
Bakalım Sevcan, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve 2025'i kapatmaya hazırlanırken görüşler aktararak devam ediyoruz. Finansal danışman Ali Ağoğlu, Türkiye'nin 2025'te en kötü borsa performansını gösteren ülkelerden biri olduğunu ve sanayisizleşme meselesinin konuşulur olduğunu söyledi. Başka detaylar da var haberimizde. İzleyelim ardından kısa bir ara.
Birincisi, gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı gösteren borsalardan biri olmamız. İkinci sebep diyeyim, politikada yaşamış olduğumuz, bana göre deprem boyutundaki hamleler, hareketler, yaşananlar diyeyim. Çünkü bunlar birinciyle de doğrudan ilgili. Çünkü Türkiye borsasına yabancı gelir mi gelmez mi tartışmasına ben çok net bir yanıt veriyorum. Gelmez diyorum. Arkasında da ikinci sebep var. Yani politika tarafında hukukun üstünlüğü veya bizde bir hukuk düzeni var ama bunun adalete yansıması ile ilgili problemler yaşanıyor. Bu da zaten birinciyi etkileyen konulardan bir tanesi. Onun dışında aklıma gelen üçüncü konu, Türkiye'de dün akşam da böyle bir toplantıya katıldığımda, sanayicilerin olduğu bir toplantı, sanayisizleşmesi tartışılıyor Türkiye'nin. Ki bunun ağırlıklı kısmı kura bağlanıyor. Ben buna %10-15'lik bir pay veriyorum ama geri kalan kısmında verimlilik ve özellikle Çin'in çok ama çok sert gelen bir şey var. Aşırı kapasiteden kaynaklı üretim fazlası, ki biraz evvel bahsettiğin endeksin 50'nin üzerine çıkmış olması, Çin'in bunca zorluğa rağmen diyeyim üretmede ısrarlı olmasının üçüncü ana sebebi diye düşünüyorum. Yani dördüncüsünde de Merkez Bankası'na ben birazcık hakkını teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum. 2026 para politikası raporunu da okudum. Ciddi bir şekilde kendi üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiler. Bence yaptılar da. Yani o yüzden hani olumsuzlukların yanında olumluyu da katmak lazım. Ha, dezenflasyonda biz başarılı olamadık veya işte süreç uzadı vesaire, ama bunun sebebinin ben Merkez Bankası tarafı değil, maliye tarafı olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsan bu konuda ben ısrarla tasarruf tarafını söylediğim gibi bir de beklenen enflasyonla ilgili adım atılması gerektiğini konuşmuştuk. Geçen senenin sonunda ben bunu söylemeye başlamıştım.
Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Senem'le.
Şimdi aslında 2025'i kapatmaya hazırlanırken 2026-2025 değerlendirmesi gibi her şeyi şöyle genelce konuşarak başlayalım. Şimdi bu senenin başına baktığımızda 2025 başlangıcında aslında birçok analist şöyle söylüyordu. Getiriler açısından ilk yarı yıl biraz daha TL varlıklar, biraz daha sabit getirili varlıklar. İkinci yarı yıl biraz daha Borsa İstanbul'un tarafında pozisyonlanmanın daha doğru olacağına dair yorumlar vardı. Şimdi kapatıyoruz. Pek Borsa İstanbul tarafı o bekleneni verememiş gibi gözüküyor. Seneye için buradaki aslında yine Borsa İstanbul'un iyi getiri sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla yine orada bir dejavu mu yaşıyoruz? Yani 2026 için ne beklemek lazım?
Evet, aslında şöyle, ilk 6 ay daha hemen hemen getiriler yoktu Borsa İstanbul'da. İkinci 6 ayda işte bu senenin yıllık getirilerinin çoğu ikinci 6 aydaki getiriden geldi. Bunun nedeni de düşmesi beklenilen bir faiz ortamıydı. Ve hakikaten ilk önce yükseldi faizler, özellikle siyasi atmosferdeki bozulmayla beraber Mart ayından işte Ağustos'a kadar, sonrasında yavaş yavaş yeniden yüksek faizin talebi, enflasyondaki talebi azaltacağını bekleyen yatırımcılar sayesinde hem tahvil piyasasına alımlar geldi, hem de Borsa İstanbul'a kademeli olarak bir yükseliş gördük. Yani borsanın en büyük düşmanı diyelim genel olarak faiz piyasasıdır. Döviz yükseldiği zaman borsa yükselir. Aslında onun bir alternatifi değil, onun bir yanındaki dost gibidir. Yani dolar yukarı, borsa yukarıdır. Ama doların da yükselmediği, aynı zamanda faizin yüksek olduğu yerlerde borsa her zaman aslında dayak yer. Ve genelde ilk yarı yılda bu gerçekleşti. İkinci yarı yıl olumluya döndü, tahvil piyasası olumluya döndü. İşte Merkez Bankası faizlerini 38'lere gevşetti. Ve artık yatırımcılar daha fazla reel getiri aramaya başladılar. Çünkü diğer getiriler nominalle işte piyasanın faizi arasındaki marj gittikçe daralmaya başladı. Bu da yatırımcıların acaba ben farklı bir şeyler bulabilir miyim? Temettü getirilerine bakabilir miyim? Şirketler 2026'da daha iyi karlar açıklayabilir mi dedikleri için borsada ben ufak ufak kıpırdanma gördüm. Yabancıların alımlarını görmeye başladık. Fonlar biraz daha istekli göründüler. Ve zirve seviyelerde olmasak da ki nominal bazda baktığımız borsa için söylüyorum. Biraz daha eskiye göre cesaretli olan yatırımcılar görüyoruz. Bu yüzden 2026'ya elimizdeki veri setinde bir değişiklik olmadıkça siyaset, jeopolitik gerginlikler, işte birçok yan yana koyduğumuzda normal akışında düşen bir faiz ortamı görmeye devam edeceğiz. Düşen enflasyon göreceğiz. Ve bir miktar daha dövizin faizler getirisine ulaştığı bir dönem göreceğiz. Bu da borsa dostu olan bir aslında seçenek. Borsayı biz özellikle 2026'nın genelinde bana göre reel faizden daha yüksek bir seviyede göreceğiz. Ne demek reel faiz? Özellikle ilk önce stopajı arındırdığımızda, yani %17,5'luk bir stopaj var. Bunu arındırdığımızda ortalama 30'lar seviyesinde bir faiz öngörüsü altında işte yatırımcının eline 24-25 arasında bir getiri gelecek. Demek ki biz 24-25'in üzerinde bir getiri potansiyeline ulaşırız diye düşünüyorum borsada. Bizim takribi beklentimiz %30-35 arasında bir getiri. Ama tabii bu hisse senetleri bazında değişebilir. Ama ortalama bantta %30-35 arasında bir 2026 performans beklentimiz var Borsa İstanbul için.
Peki 2025'e baktığımızda şimdi Borsa İstanbul tarafında aslında gelişmekte olan ülke piyasalarına göre biz negatif ayrıştık ki o tarafta gayet iyi bir sene geçirildi. Hani ABD borsalarında ya da kıyasladığımızda da gayet doyurucu getiriler vardı. Dolayısıyla bu sene de içinde gelişmekte olan ülke piyasaları için pozitif yorumlar var. Hem o tarafa katılır mısınız? Hem de katılırsanız oradan biz daha pozitif bir şekilde ayrışabileceğimiz bir noktada mıyız?
Henüz bunun için çok erken. Yani biz bir hikaye yazmamız lazım. Avrupa Birliği olur. Ciddi bir mali program beklentisi olabilir. Evet, şu anda belirli açıklamalar geliyor. Özellikle beni en mutlu eden aslında 2025'in yeniden değerleme oranıyla değil, biraz daha beklentilere yakın bir oranla işte birçok verginin arttırılıyor olması. Demek ki kamu zamları beklenti enflasyonuna göre şekillenecek. Bu para piyasasında Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak. Maliye tarafında da demek ki giderlerini azaltması gerekecek. Yani gelirler azalacaksa enflasyonist bekleyişlere göre demek ki giderlerinde de bir azalma politikasına gidecek. Eğer bunu yapabilirse, yani maliye giderlerini azaltabilirse, Türkiye kamu maliyesi azaltabilirse, gelirleri de ona göre az olsa dahi daha sürdürülebilir olursa, yani bütçe açığında milli gelir oranına bir azalma söz konusu olursa, piyasa bunu ekstradan pozitif algılar. Yani biz gelişen ülkelere göre biraz daha pozitif ayrışırız. Bir de yanına Avrupa Birliği eklenebilirse, orada bildiğimiz gibi müzakere başlıklarının bir kısmı kapandı, hala ilerleme bekleniyor. Yani biz Avrupa Birliği'ne bugün gireceğiz, 10 sene sonra girecek beklentisinde değilim. Ama o müzakerelerin devam ettiği algısı Türkiye'ye olan ilgiyi, bakışı yeniden değiştiriyor olabilir.
Belki Gümrük Birliği tarafında mesela atılacak.
Gümrük Birliği'ndeki evet anlaşmalar ilk aşamada. Daha sonrasında kapalı duran başlıkların tekrar açılması beklentisi. Bunlar Türkiye'ye ekstradan pozitif yansıyabilir. Tabii önümüzde 2028'de bir seçim var. Sonuçta genel seçimler var. Bunu acaba öne alınabilir mi beklentisi olursa, piyasalar tabii gerginliği sevmiyor. Yani siyasi tarafı sevmiyor. Ama 2026'da hiç değilse görünürde bir seçimle ilgili, bir siyasetle ilgili yeni önümüze koyulabilecek bir sorun ortaya koyulmazsa, piyasa düşen enflasyonu, düşen faizi ve bununla beraber az önce söylediğim çıpaları yan yana getirerek piyasalardan, tüm gelişen ülke piyasalarından biraz daha pozitif ayrışabilir. Bu sene bir eksisi var aslında reel anlamda. Yani dolarınla beraber bir artış yaşadı ama faizin biraz altında kaldı, faiz getirisi sağlayanların. Bunu bir miktarını önümüzdeki sene, bir miktarını 2027'de kapatma potansiyeli var. Ama genel olarak şirketlerin de değerlemelerinin yukarıya gidebilmesi önemli. Borsa İstanbul tek başına işte bir kripto varlık değil, altın değil. Arkada bir hissedarlık ve bu şirketlerin değerleme performansı var. Bu performansı yukarıya doğru ittirecek önemli sebeplerden birisidir faizlerin düşmesi. Çünkü neden? Faiz düştüğü zaman döviz bir miktar daha normalleşir. Yani aradaki makas kapanır. Bu da şirketlerin lehinedir. Çünkü şirketler genel olarak dövizle satış yapıyorlar ama karşılığında maliyetleri, TL maliyetler daha çok enflasyonla yukarıya gidiyor. Bu da şirketlerin kar marjlarını azaltmış 25'te. 26'da bir miktar daha 25'ten daha iyi pozisyonlanabilirler ama tek başına hani 26'da gerçek performansı göstermeyecek bence makroekonomik anlamda. 27 daha öngörülebilir bir yıl olur. Daha her şeyin yerli yerine oturduğu bir yıl olabilir. Tabii orada başka riskler de var. Şimdi Amerika'da yeni bir seçim olacak. Temsilciler Meclisi tarafında. Bir ara seçim diyelim. Bunların etkileri dünyada para trafiğini değiştiriyor. Gelişmekte olan ülkelerden genelde kaçıyorlar. İşte Trump'ın sert söylemleri, agresif belki tutumları. Bunlar da risklerin arasında kalabilir. Ama yani genel olarak baktığımızda şu anda yıla başlarken 2026 diğer yatırım araçlarının önünde olabilecek bir piyasa olarak görülüyor, hisse senedi piyasaları.
Peki şey soracağım, yani hani yatırımcı algısı açısından şimdi geçen seneye dönüp baktığımızda çok fazla haber akışıyla birlikte çok sert satışların olduğu dönemler gördük ya biz Borsa İstanbul'da. Şimdi özellikle yabancı yatırımcı açısından hisse senedine bir geliyorlardı bir gidiyorlardı ama son haftalarda bir miktar daha aslında anlamlı alımları görmeye başladık ama bunun sonrasında böyle devam etmesi için yani oradaki o cesareti bulabilmek ve anlatabiliyor muyum sormak istediğim şeyi? Yani hani oradaki o davranış şeklini değiştirebilmek ne kadar kolay diye soracağım.
Yani yabancı yatırımcı Türkiye'de çok para kazanamadı hisse senedi piyasalarında. Sonuçta 10 sene, 20 sene şöyle bir tarihsel baksak $250'lardaki borsa devam ediyor. Yani birçok bir şey değişmedi. Ki enflasyon olduğu diğer ülke borsaları çok daha fazla primler yaptı. Türkiye yatırım yapan yatırımcı, yabancı yatırımcı 2027'de bir zirve görmüştü, bir 2011'de görmüştü. İşte 500 dolarlar veya eski tabirle 5 cent derdik biz ona. Oraların şu anda çok altındayız. Hı hı. Biz normalde hani Dow Jones'la falan kıyasladığımızda 75 binlerde olmamız lazımdı. Yani eski, ya da 750 dolarlarda. Veya işte yani bugünkü seviyeler çok çok iskontolu dolar bazında. Ama biz bunu yani dediğim gibi bu bir kripto borsası arz taleple belirlenmiyor. O şirketlerin hepsinin bir değerlemesi var. Türk şirketleri yeni kapasite arttırımlarına gidemediler. Dünyada yeni inovatif çözümler bulamadılar. Karlılıklarını arttıramadılar. Yani çok az şirketimiz başarılı oldu. Hani en kuvvetli sektörümüz bana göre Türkiye'nin en kurumsal yapıları bankacılık sektörüdür. Diğer sanayi şirketlerinin çok üzerinde bir kurumsal altyapıları vardır. Çok iyi denetlenirler. Onlar dahi mesela bölgesel güç olamadılar. Yani ne bileyim Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde veya bizim doğumuzda yeni satın almalar yapmadılar. O risklere girmediler. Sonuçta yani Türkiye'nin şartlarında tabii ki öz varlık biriktirmek, öz varlık karlılığı da çok zor. Ama biz mesela bekleriz onu. İlk önce ben bankalardan beklerim. Bankaların performansı yükselmeli, öz varlıkları büyümeli, karlılıkları büyümeli. Arkasından da büyük sanayi kuruluşları çok iyi argelerle, çok iyi araştırmalarla, çok iyi satın almalarla bölgesel daha hızlı bir büyüme kapasitesi gösterip hem yabancı hem yerli kurumsal yatırımcıları ikna etmeleri lazım. Çok bunu göremiyoruz. Umarım 2026'dan sonra büyük şirketlerimizde, belki girişim sermayesi şirketlerimizde, yani biz yatırımcı dediğimizde sadece borsa yatırım değil aslında. Doğru. Yani yatırım fonları kanalıyla girişim sermayesi şirketlerine de yatırım yapılabiliyor. Yani orada getiri beklentileri daha fazla. Yani bir şirketin ne bileyim ben 100 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkması zordur. Ama 10 milyon dolardan 100 milyon dolarlık değerlemeye gitmesi daha kolay şirketlerin. Daha hızlı önlerinde bir yol var. Daha hızlı pazardan yer alabilirler. Daha hızlı sermaye bulabilirler ve bu sermayeyi içeriye döndürebilirler. O yüzden yatırımcının da, kurumsal yatırımcı için söylüyorum, yerli veya yabancı, ilk önce Türkiye'de hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapacaklar. İyi alfa üreten şirketlere yatırım yapacaklar. Ondan sonra biz borsanın genelinin içinde bir şeyler konuşuruz ama ilk önce kurumsal yapıların burada daha güçlü olması lazım.
Hisse bazlı hareketler daha çok öne çıkacak anladığım kadarıyla. Peki az bir vaktimiz kaldı 5 dakika kadar. Dolayısıyla bir emtia tarafını konuşmadan geçmeyelim. Çünkü bu senenin aslında en çok konuşulan konusu emtiaydı. Şimdi son günlerde orada da siz Borsa İstanbul için kripto değil sonuçta dediniz ama sanki emtia cephesinde öyle hareketler görmeye başladık. O kadar dalga boyları yüksekti. Dolayısıyla baktığımızda ons gümüşte %152'lik bir getiri var. Altında da %60'ın üzerinde bir getiri var. Bütün yıla baktığımızda ki geçen hafta bunun da çok daha üstündeydi. Dolayısıyla 2026'da bu böyle mi devam edecek? Ve hani bu hareketlerin bu kadar dalgalı olması bir trend değişimine belki işaret eder mi? Nasıl okumak lazım?
Sonuçta arz talep piyasası. Birileri güçlü alıyor. Birileri o güçlü aldı diye daha güçlü veriyor. Ve bir piyasa oluşuyor. Kimi zamanlarda işlem hacmi çok yüksek noktaya geliyor. Merkez bankalarının önderliğinde ciddi bir altın, gümüş alımı gerçekleşti. Buna fonlar katıldı, büyük fonlar. Bireyseller de o akıntı içerisinde iyi karlar elde ettiler. Ama bunların sürekliliğinin olduğunu söylemek ve her zaman devam edecek, portföyünüzde altın bulunsun demek çok iddialı olur. Çünkü o altın çok iyi bir portföyünüze çok kötü getiriler de sağlayabilir. Burada oranlarını çok iyi belirlemiş olmak lazım veya yani geçmişte yaptığınızın devamını ancak sürdürebilirsiniz. Yani portföyünüzde uzun yıllardır gümüş veya altın varsa pozisyonunuzu arttırır veya azaltabilirsiniz. Ama hiç değilse portföyünüzde olanla yatırım yaparsınız. Ama ben son 5 senede hiç gümüş altın portföyümü almadım deyip de işte %150 veya %60 artmış olan varlıklar üzerinde çok spekülasyon yapmamanızı tavsiye ederim diye düşünüyorum. Mutlaka her yükselişin bir düşüşü oluyor çünkü. Bir normalleşme oluyor. Sonra yeni yatırımcılar yeniden girebiliyor. Buradaki akışlar içerisinde işteyse pozisyon alabilmek lazım. Yani ben hani gümüş veya altın analisti değilim. Bu konuya da böyle net bir cevap vermem de çok zor. Hani hisse senedi piyasalarını daha iyi algılayabiliyoruz. Sonuçta orada parametreler daha öngörülebilir. İşte KPI dediğimiz ana parametreleri daha iyi öngörebiliyoruz ama diğerindekiler biraz daha büyük oyuncuların arz ve talepteki sert hareketleriyle oluşuyor. Ama tabii bireysel yatırımcılar için yani altın benimdir diyerek ben hep de kazandım diyorsa zaten ona söylenecek bir şey yok.
Peki son soru, şimdi 2026'ya giriyoruz. Yılın ilk günü güzel de bir para gelmiş. Belki piyangodan çıkmış, bilmiyorum. Portföy dağılımı nasıl yaparsınız?
Ya ben sonuçta en iyi getirinin hala hisse senedi piyasalarının olduğunu düşünüyorum. Ama bu hisse senedinin hangisi dediğinizde çok seçenek var. İşte burada yatırım fonlarını önerebiliriz. Hisse senedi yoğun fonlara bana göre daha fazla ilgi göstersin yatırımcılar. Bununla beraber mutlaka TL enstrümanlar buradaki alternatif. Dövize çok fazla talep edin demiyorum. Zaten hisse senedi yatırım yaptığınızda dövize yatırım yapmış oluyorsunuz. Bir de üzerine onun getiri beklentisi oluşuyor. O yüzden ben biraz daha hisse senedi, yani bana göre kişisel benim bakış açım %75'ler hisse senedi fonları, %25 TL varlıkları olarak özetleyebilirim. Yurt içi piyasacıyım. Yani yurt dışındaki fokusumuzu henüz daha oluşturmadık ama hisse senedi yoğun olan varlık sepetleri 2026'da bir tık daha üzerinde getiri sağlar diyenler.
Sparta Portföy Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan, çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Katkılarınız için ve iyi seneler diliyorum.
İyi seneler.
Ve kapanışa doğruyu bir aslında reel sektöre dair 2025'te ne olduğu ne bitti editör arkadaşlarımız derlemiş. Onu izleyerek kapatalım. Kısa bir aranın ardından seans notlarında buradayız.
...2025 yılı istihdam ve çalışma hayatı açısından enflasyonun istenen hızda düşmediği, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmaması sonrası, ücretlerin gerçekleşen ve beklenen enflasyona göre artırılması konusunda tartışmalarla geçen bir yıl oldu. TÜİK'in 2025 yılı 3. çeyrek iş gücü verilerine göre işsizlik oranı %8.5 seviyesinde sabit kaldı. Genç işsizlik %15.3'e düşerken hizmet sektörü istihdamdaki payını %59.3'e çıkardı. Ekim ayında ülkede iş gücü yaklaşık 36 milyon, istihdam 33 milyon, işsiz 3 milyon ve iş gücüne dahil olmayanlar da 31 milyon oldu. Ancak istihdam açısından 2025 yılı geniş tanımlı işsizlikte rekor yılı oldu. 2025 yılı Haziran ayında geniş tanımlı işsizlik %32.9'luk seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Sendikalı işçi sayısı düştü. Türkiye genelinde 2025'in Ocak ayında 16.864.733 olan işçi sayısı Temmuz ayında 17.326.143'e çıkarken sendikalı işçi sayısı 2.524.547'den 95.000 kişi azalarak 2.429.527'ye geriledi. Ocak ayında %14.97 olarak kaydedilen sendikalı işçi oranı Temmuz ayında %14.02'ye düştü. Ücretlilerin satın alma gücünü artırmaya yönelik ilk adım asgari ücretle geldi. Ancak işçi sendikalarına göre işçi 2025 yılına 1-0 yenik başladı. Ocak ayından itibaren bir yıl geçerli olacak asgari ücret %30 zamla net 22.104 liraya çıkarıldı. Oysa enflasyon yılı %44.38 ile kapatmıştı. Önceki yılların aksine asgari ücrete yıl ortasında da zam yapılmayınca alım gücü fiyatların altında kaldı. Aynı yıl Türk İş tarafından her ay hazırlanan yoksulluk ve açlık sınırı ise Kasım ayında sırasıyla 38.752 lira ve 97.159 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin yıla %15 puanlı kayıpla başlamasıyla asgari ücret komisyon yapısı tartışması da başladı. 2024 yılı sonunda başlayan tartışma tüm yıla damga vurdu. Ülkenin en büyük işçi konfederasyonu tespit komisyonu yapısının değişmesi gerektiğini, değişmediği takdirde komisyon toplantılarına katılmayacağını açıkladı. Tartışma bu yılın sonunda hala çözülmüş değildi ve asgari ücreti belirlemek üzere yapılan ilk toplantıya Türk İş katılmadı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay düzenlediği basın toplantısıyla 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti sert bir dille eleştirmenin ardından adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz Türk İş olarak asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız ifadelerini kullandı. Eleştiriye Hakiş de destek verdi. Hakiş Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu ve katılımcı olmadığını dile getirerek, TÜİK'in sepetindeki mal hizmet oranlarıyla asgari ücretlinin gerçek ihtiyaçlarının örtüşmediğini söyledi. Aralık ayı başında Türk İş'i ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyondaki hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e düşürülmesini önerdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet 5'er üyeyle temsil ediliyor. Türk İş'te komisyonun 15 yerine 11 üyeden oluşması, bir tarafta 5 işçi temsilcisi, karşısında da 5 kişinin yer alması, bu 5 kişinin tümüyle işveren ya da işveren temsilcilerinden oluşması, komisyonun başkanlığını da tarafsız bir kişinin yapması yönünde görüş benimsendi. Hak ise komisyonun 7 işçi, 7 işveren temsilcisi ve 1 tarafsız başkan olmak üzere 15 kişiden oluşmasını, işçi temsilcilerinin Türk İş, Hak İş ve DİSK tarafından işçi sayılarına göre belirlenmesini önerdi. Yılın önemli olaylarından biri de karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri oluşturdu. Hükümet, kamu işçisine enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamuda 4 maden işletmesinde grev kararı alındı. Ancak 1 Ağustos'ta maden sektöründe başlayacak grev, 31 Temmuz'da Cumhurbaşkanı kararıyla milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Yüksek hakemle çözülen kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüyle 2025 yılının ilk 6 ayı %24, ikinci 6 ayı için %11, üçüncü 6 ayı için %10, dördüncü 6 ayı için ise %6 olarak zam oranları uygulanması karar altına alındı. Öte yandan yaklaşık 4 milyon memurla 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacaktı. Ancak memur sendikaları MemurSen ve KamuSen kuruldan çekildiklerini açıkladı. Hakem kurulu kararı 27 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için ise %7 zam yapılacak. Fiyat artışları karşısında alım gücü düşen işçi ve memur emeklileri için zor bir yıl oldu 2025. 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zamın emeklilere verilmemesi ve zamların yetersiz kalması, emeklilerin zaman zaman seslerini yükseltmelerine neden oldu. İşçi emeklileri içinde de kök ücretleri düşük kaldığı için hazine tarafından desteklenen önemli bir kesim oluştu. En düşük emekli aylığı 2025 yılı başında 14.469 liradan 16.881 liraya yükseldi. Hem işçi hem de memur emeklilerinin ortaklaştığı nokta seyyanen zam talebi oldu. Yılın son haftalarındaysa 150 bini aşkın metal işçisinin Ağustos ayında sona eren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tutanağının tutulması ve fabrikalarda başlanan işçi eylemleri 2026 yılına taşınacak iş hayatının önemli gündemleri arasında yer aldı.